Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili dostlarımızı, değerli dostlarımızı en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz efendim. Evet, Kitap Dünyası programının bu hafta yine birbirinden güzel kitapları ve konuları var sevgili dinleyenlerimiz. İnşallah bize ayrılan süre içerisinde yine kitap dünyanıza ve gönül dünyanıza hitap edecek güzel konuları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz efendim. Efendim, iki tane güzel kitap var önümde, ancak onlara başlamadan önce daha doğrusu hem kitap var hem de bu kitaplara dair bir takım konular var. Abdurrezzak Kaşani'nin Tasavvufi Terbiyenin Mertebeleri isimli kitap. Evet, bu kitabı inşallah programımızın ilerleyen dakikalarında siz değerli dostlarımıza anlatmaya gayret göstereceğim. Evet, Menazilü's Sair'in Şerhi kitabın orijinal adı. Kıymetli hocamız Abdurrezzak Tek tercüme etmiş bu çalışmayı. Dergah Yayınlarından çıkmış. İnşallah bu kitaba dönüş yapacağız. Bir diğer konu da çocuk yazarlığıyla alakalı, genç çocuk edebiyatı yazarına Abdullah Harmancı'nın Bir Çift Sözüm Var başlıklı güzel bir yazısı var. O yazıdan da istifade ederek bugün çocuk yazarlığının durumunu kısaca irdelemeye gayret göstereceğiz efendim. Bunlardan önce kıymetli Okur dergimizin ekibi ve ekibinden Sevde Yaşar Çimen, Yasemin Ünal ve Mehmet Ertura'nın Okur Dergisi'ne dosya olarak hazırladıkları bir konu var. Bendenizin de dikkatini çekmiş oldu bu konu. Sizlerle paylaşmak ve Kitap Dünyası programının da tam böyle konusu olan bir mevzuyu irdelemişler, dosya konusu yapmışlar ve bu manada da bir takım ehli kitapla, yani kitap seven insanlarla kısa kısa söyleşiler gerçekleştirmişler. Hayatımızda, her birimizin hayatında kitapla ilgili birçok hikaye, birçok hatıra vardır. Elbette ki kitapla bir hayat sürdüren insan için geçerli bu. Onun için öncelikle Mustafa Kara ile bir söyleşi yapılmış. Ona bakacağız. Kitaplarla vedalaşmak, hafıza, zaman ve okurluk. Evet, bir kitapla buluşmamız var, bir de o kitaplarla vedalaşmamız var. Şöyle geriye dönüp baktığımızda sevgili dinleyenlerimiz, gerçekten özellikle gençlik yıllarında, lise yıllarında çok iştiyakla ve hevesle aldığımız kitaplar vardır. Şöyle hatırladığımızda, İsmimizi o kitabın ilk sayfasına bir köşeye yazarak, bir tarih atarak o kitapla olan bağımızı başlattığımız, bir bağ kurduğumuz dönemler vardır. Ama zaman ilerler efendim, kitaplarımız artar, kütüphanelerimize sığmaz veya evimizden, bulunduğumuz yerden taşınırız. Öğrenci isek öğrenci evinden taşınır, o şehri terk ederiz. Efendim, başka bir vazifeyle ilgili başka yerlere gideriz ama her gittiğimiz yere de şüphesiz ki kitaplarımızı yanımızda en azından tamamen götüremeyiz diye düşünüyorum. O yüzden bir şekilde kitaplarla vedalaşmak zorunda kalırız. Öğrenci oluruz, efendim okullardan mezun oluruz, kendimizi hedefler belirler ve onların peşinden koşarız, büyürüz, yaşlanırız ve taşınırız derken hayat ve gündemler karşısında önceliklerimiz değişir. Her şeye rağmen merak etmekten vazgeçmeyiz. Mesela yeni kitaplar satın aldık veya hediye aldık. Daha önce edindiklerimizi, okuduklarımızı, artık işimizin kalmadığına inandıklarımızı ne yapıyoruz, nasıl değerlendiriyoruz? Birer ikişer derken yıllar içinde biriken kitaplardan bazılarıyla nasıl bir ayrılığa giriyoruz, nasıl bir ayrılığı tercih ediyoruz? Gözden çıkardıklarımızı elden çıkarırken hangi yollara başvuruyoruz? Bağış, vasiyet, hediye, geri dönüşüm, takaslar, sahaflar, vakıflar, kütüphaneler, okullar ve kitaplar, kitap kermesleri. hangi adresler bize daha sıcak ve yakın duruyor? İşte bu konuyu irdelemiş değerli kardeşlerimiz bu dosyada kitaplarla vedalaşmak, hafıza, zaman ve okurluk. Evet, her kitap aslında her birimizin bir hafızasını da oluşturuyor. Özellikle kitapları okuduğumuzda altını çizdiğimiz satırlar, aldığımız notlar, kitabın kenarına düştüğümüz notlar aslında bir bakıma bizim geçmiş hafızamızı da oluşturuyor. O yüzden hakikaten herkesin kendisine göre kitaplarla olan bir ilişkisi vardır, bir bağı vardır. Bendenizin de şöyle geriye dönüp baktığımda ta ortaokul yıllarından beri, İmam Hatip Lisesi'nden beri efendim biriktirdiğim kitaplar var. Geçtiğimiz günlerde şöyle kütüphanemi bir gözden geçireyim diye aynı kaderi yaşıyoruz burada anlatıldığı şekilde. Yani ya efendim o kitapların bir kısmından vazgeçmek zorunda kalıyoruz. Onları evimizde kütüphanemize sığdıramıyoruz. Bir şekilde ya bunları birilerine vermek durumu oluyor ya bağışlamak durumu oluyor ama öyleleri var ki onları hiçbir şekilde elimizin altından çıkarmak istemiyoruz. Bendenizin de hatırlıyorum 1988 yılında daha ilk İstanbul'a geldiğim yıllarda İstanbul'da bir Kur'an kursunda okuduğumda 88 yılında o zaman yanlış hatırlamıyorsam Ali Kemal Belviranlı'nın İslam diye bir kitabı vardı. Şöyle mavi kapaklı ve klişe ile yapılmış bir ismini de o şekilde yazmışlardı. O kitaba işte baktım geçen kütüphanemde kitabın üzerinde 87'nin 6. ayın 7'si diye bir tarih atmışım. Kendi adımı soyadımı yazmışım. Kur'an kursunun adını yazmışım. Hakikaten sayfalarına baktım. Böyle bir takım işaretlemeler yapmışız vesaire. Gerçekten ta 1988 yılına sizi götürdü o kitap. Ve o yıllarınızı, o çocukluk yıllarınızı hatırlattı. Evet, geçmişi hatırlamak güzel bir şey ama tabii geçmişte yaşamak çok da iyi bir şey değil. Malumunuz olduğu üzere. Onun için geçmişin o nostaljik tarafına bir manada orada takılıp kalmak ve oradan çıkamamak da doğru bir şey değil. Evet, geçmişimizi hatırlayacağız. Belki güzel hatırlayacağız, belki güzel hatırlamayacağız ama hiçbir zaman geçmişte yaşamak gibi bir durumumuzun olmaması gerekiyor. Fakat işte böyle bir takım küçük hatırlatıcılar da oluyor insan hayatında ve bunlar da insan olmamızın bir kaderi diyelim, bir tarafı. Efendim, kitaplar çoğu zaman fark edilmeden birikir. Yeni bir kitap alınır, bir diğeri onun yanına eklenir. Raflar doldukça okurluk da genişler. Yıllar geçtikçe kitaplık okunan metinlerle birlikte yaşanan hayatın da kaydına dönüşür. Hangi kitap hangi dönemde alındı, hangi satırlar hangi ruh haline denk geldi, hangi eser hangi eşiği aşarken eldeydi? Kitaplık okurun sessiz biyografisidir. Fakat her biyografi gibi kitaplıklar da sınırsız değildir. Taşınmalar, daralan mekanlar, çoğalan yayınlar ve değişen okuma biçimleriyle birlikte kaçınılmaz bir soru belirir. Okunan, okunmayan, yarım bırakılan hatta hiç açılmamış kitaplara ne oluyor? Bu basit bir yer açma meselesi olmaktan öte, okurluğun ne olduğu ve kitapla nasıl bir ilişki kurulduğu sorgusuna dayanıyor. Zira kitap, zaman, hafıza ve ilişkiyi taşıyan bir varlıktır. Evet, taşınma üzerine yapılan sosyolojik çalışmalar kitapların diğer ev eşyalarından farklı bir konumda durduğunu gösterir. Araştırmalar taşınma sürecinin kitapları hem fiziksel ağırlıkları hem de biyografik anlamları nedeniyle özel bir elden çıkarma baskısı altına soktuğunu, bu yüzden kitapların çoğu zaman rastgele değil düşünülerek elden çıkarıldığını ortaya koyar. Gündelik hayatta taşınma genellikle teknik bir mesele gibi konuşulur. Koli sayısı, kamyon büyüklüğü, yeni evin metrekare hesabı. Oysa sosyal bilimler açısından taşınma, mekan değiştirmenin yanında eşyanın kaderinin yeniden yazıldığı bir eşiktir. Bu yeniden yazım sürecinde bazı eşyalar için kolayca karar alınır. Masa gidebilir, koltuklar kalabilir, Kitaplar ise nadiren bu kadar hızlı karar verilebilen nesneler arasındadır. Evet, evinizde ki eşyalarınızı kullandığınız günlük eşyalarınızdan eskiyenler varsa onları elden çıkarmanız belki bir bakıma daha kolaydır. Hatta kullanılmayacak olan var ise, kırılmışsa efendim, artık işlevini kaybetmişse onu da artık çöpe atmaktan başka bir çareniz kalmıyor. Evet, insanın eşya ile olan bir bağı vardır şüphesiz. Eşya ile olan bağ zaten çoğalttığınızda dünya ile olan bağınızı oluşturuyor. Yani dünya ile olan bağımız aslında bizim nesneler üzerinden genişleyen, büyüyen ve büyük bir bağ haline gelen bir durumdur. Onun için eşyalara çok fazla bağlanmak, eşyaları biriktirmek, eşyalardan vazgeçmemek aslında bir bakıma yaşadığımız dünyadan vazgeçmemek anlamını da taşıyabilir. O açıdan eşyaların durumu böyle olmakla beraber kitabın durumu çok daha farklı. Kitapla bir nesne, bir efendim eşya bağı kurmaktan öte daha metafizik bir bağ kuruyorsunuz. Kitapla olan bağınız herhangi bir efendim evdeki masa ile, vitrinle ya da bir buzdolabı ile, televizyonla olan bağınız asla olmuyor. Onun için her bir eşyayı elden çıkarma durumu varken kitaplara sıra geldiği zaman olay başka bir noktaya geliyor. Taşınma literatüründen elde edilen çıkarma kavramı eşyayla ilişkinin yeniden düzenlenmesini ifade eder. Evet, bu manada kıymetli dinleyenlerimiz şöyle bakalım, birkaç önemli yazarla söyleşi de yapılmış. Onlardan bir tanesi de Ümit Meriç. Diyor ki Ümit Meriç'in ifadeleriyle, babam Cemil Meriç'in bir kütüphanesi vardı ve ikiye bölündü. Yani Cemil Meriç'in vefatından sonra. Yarısı abimde, yarısı bendeydi. Sonra abim de vefat etti. Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Abimin kendisine mahsus bir özel kitaplığı da var. Yani babamdan ona intikal eden Cemil Meriç'in konularına göre alınmış olan kütüphanesinin dışında. Benim de babamdan bana intikal edenin dışında aşağı yukarı 10 bin ciltlik bir kütüphanem var. Cemil Meriç'ten evlatlarına, evlatlarından torunlarına kalan, elbette torunlarının ve evlatlarının hepsinin okuyucusu olduğu o kitaplardan süzülen ışık zaten zihinleri aydınlatmaya devam etmektedir. Ben, diyor Ümit Meriç Hanım, şimdilik kütüphanemden ayrılmayı hiç düşünmüyorum. Ama eski harfleri bildiğim için babamdan bana intikal eden yaklaşık 500 kadar çok kıymetli kitabı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hediye ettim. Bunlar Naima Tarihi, yani 1830'lardaki Müteferrika matbaasından çıkmıştır ve ayrıca bizzat Cevdet Paşa'nın 12 ciltlik tarihidir. Her ikisinin de kenarlarında babamın ve benim ufak notlarımız vardır, diyor. Onları ülkemizin ve milletimizin tarih şuurunun hazinesi mahiyetinde gördüğüm Cumhurbaşkanlığı'nın külliyede bulunan kütüphanesini hediye ettim ama öbür kitaplarla halen kucak kucağıyım. Hazırlamakta olduğum eserlerde onlara muhtacım. Dolayısıyla onlardan ayrılmak benim için pek kolay görünmüyor. Şimdilik abimin çocukları da ben de kütüphanenin kalanının bizde muhafaza edilmesinden yanayız. Temennim, ortak bir karar alarak Cemil Meriç'in hem Mahmut Ali Meriç'in hem Ümit Meriç'in kitaplarının tek bir mekanda toplanarak Meriç hafızasının muhafazaya alınmasıdır, diyor Ümit Meriç. Rahmetli Cemil Meriç'in kızı, kendisine babasından intikal eden o kıymetli eserleri, o güzel mirası bize bu şekilde anlatıyor. Evet, şöyle İstanbul'un tarihi kütüphanelerine gidip baktığınızda sevgili dinleyenlerimiz, kütüphanelerin belli bölümlerinde efendim isimleri yazılı olan, işte falan kişinin kütüphaneye bağışıdır diye bir kütüphane dolusu kitapları görürsünüz. Tabii bazı insanlar hani vefat ettikten sonra o kitapları sahiplenecek, onları okuyacak, o mirası devam ettirecek insanlar da olmayabiliyor. Onlar da doğal olarak belki hayatlarındayken vasiyette bulunuyorlar. ve kitapları bağışlıyorlar önemli kütüphanelere. Bir diğer yazarımız, önemli akademisyen, yazar, tasavvuf araştırmacısı, kıymetli hocamız Mustafa Kara ile ona bir soru sorulmuş kendi kitaplarıyla alakalı. Mustafa Kara da çok önemli bir kitap dostu ve aynı zamanda akademisyen bir yazar. Gerçekten bakalım o ne diyor bu konuda. Her kitabın bir kaderi vardır diyor Mustafa Kara. 1964 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu öğrencisi oldum. O gün bugün dergi, kitap ve efemera topluyorum diyor. O gün bugün kitap evleri ve sahaflar uğrak yerim. Biriktirdiğim yadigarlar yaz tatiline giderken Rize Güneyce'ye taşınıyordu. Kütüphane ile ne zaman tanıştım? Babamın imam olduğu camide kütüphane kuruldu. Mühürdeki kelimeler şöyle. Güneyce Kütüphanesi tesisi 1958. Yani her kitaba vurulan mühürden bahsediyor. O kitaplardan bir şey anlamıyordum ama renkli resimlerine bakmak ve kokuları hoşuma gidiyordu. Arapça kaynak eserlerin dışında Diyanet ve Ankara İlahiyat'ın bütün yayınları vardı. Çünkü kurucu şahıs Hüseyin Atay hocamızdı. Kardeşlerimle birlikte ailece kitap sevdamızın kökünde bu kütüphanenin olduğu söylenebilir. Kütüphane kurma fikrim o günlere kadar uzar ama karar İstanbul'da verildi. Mührünü Cağaloğlu'na yaptırdım. Babamın da kitapları vardı. Onları da rahatlıkla koleksiyona ilave edebilmek için kütüphanenin mühründe dedemin adını kullandım. Molla Hüseyin Kütüphanesi 1963. Rahmetli babaannemin kullanılmayan bir sandığı vardı. Ortasına bir raf ilave ederek evin içinde ilk kütüphaneyi kurmuş oldum. İmam Hatip Okulu'nun kütüphanesinde bulunan daktiloda renkli rakamlarla yazdığım numaraları köyde bulunan kitapların sırtına tek tek yapıştırarak yeni bir kütüphanecilik sistemiyle kendime göre yürüyüşe devam ettim. Köydeki kütüphanemiz üzerinde şu an için bir yüksek sanat tezi yapılabilir. Artık harçlıklarımızın sarf yeri belliydi. Annem ve babamın dışında iki harçlık kaynağım daha vardı. Beyazıt Camii İmamı Hacı Hafız İsmail Atay. Profesör Hüseyin Atay'ın babası. Hamdiye teyzemin kaynanası Hafız Numan'ın eşi hala Ayşe. İmam Hatip Ortaokulu'ndan sonra Kayseri'de devam eden yüksek tahsilli yıllarında kitap dergi alımı devam etti. Bir anlamda branşımız da belli olduğu için tasavvuf ve edebiyat alanı ile ilgili kitaplar ve dergiler öne geçti diyor Mustafa Kara ve devamla. Derken Bursa'da 1977 yılında başlayan tasavvuf tarihi asistanlığı ile kitap ve dergi sevdası bir üst noktaya taşındı. Kitap derginin dışında bütün mevkuteler de saklanıyordu. O yıllarda efemera kelimesini duydum. O gün bugün hiçbir davetiye atılmamıştır. Hiçbir yazılı belge imha edilmemiştir. Mektuplar, yazışmalar, otobüs biletleri dahil. 1977 yılından beri Bursa'da oluşum ve bu şehirde bir defa ev değiştirmem de bir başka şansım oldu. Bir şansım da fakültedeki en büyük odalardan biri benimdi diyor. Ve kitap serüvenini güzel bir şekilde böyle anlatıyor Mustafa Kara. Evet, demek ki bir adeta bir sahaf gibi her birisinin kendi içinde farklı anlamları olan davetiyeler, dergiler, efendim gazete küpürleri, efendim biletler, bunları hep saklamış Mustafa Kara hocamız ve muhtemelen büyük bir kütüphanesi oluşmuş. Kendisi de şu an emekli olarak hayatına devam ediyor. Diyor ki, evet, emekliliğim yaklaşınca diyor, kitaplarımı devlete bağışlama fikri doğdu. Aziz hocam Süleyman Uludağ fikrimi açtım. Benim kitapları da alabilirsin dedi. Yarım yüzyıl içinde biriktirdiğimiz kitapları Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 2018 yılında bağışladık. Bursa Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi 2021 yılında şehrin merkezinde açıldı. Şu anda bir dergi müzesi açacak kadar dergim var. Ayrıca dergilerin birinci sayılarını topladım. Farklı alanlarda 1928 yılından sonra çıkan 2500 adet birinci sayı dergi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kamunun hizmetine sunulmuş durumda. Evet, Millet Kütüphanesi'ne bendeniz de gitmedim. İnşallah gitme fırsatım olur. Ama giden herkes çok övüyor ve gidilmesi gereken bir yer olduğunu ifade ediyor. Tabii kütüphanelerin varlığı ve devamlılığı çok önemli. Bugün her ne kadar dijital bir dünyanın içinde olsak da kütüphanelere ayrı bir ehemmiyet vermek de gerekiyor diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim bu dosya bu şekilde devam ediyor. Dursun Çiçek'le bir söyleşi yapılmış. Kitapları taşıyan Fuat Pamuk isminde bir nakliyeciyle konuşulmuş, söyleşi yapılmış ve dosya güzel bir şekilde anlatılıyor. Kitapların akıbetini Özkan Kılıç Aslan'a sorulmuş bir sahaf mahiyetinde. Bu dosyayı ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşmaya devam ederiz inşallah. Şimdi kısa bir araya gidelim sevgili dinleyenlerimiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili dinleyenlerimizi, değerli dostlarımızı muhabbetle selamlıyoruz efendim. Programımızın ikinci bölümündeyiz ve artık birkaç kitabı ve özellikle vitrinde olan kitaplardan bahisle devam edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim güzel bir çalışma var. Tahlil Yayınları'ndan çıkmış bir çalışma. Hafiye Yunus kaleme almış bu kitabı ve tercümesini İbrahim Eski yapmış. Ümmeti inşa eden kadınlar. Evet. Toplam 37 hanımefendinin adının anıldığı bu çalışma konuya dair bir girizgah olarak nitelendirilebilir ve okurun zihninde açılan sekmelerin kendi gayreti ile farklı kaynak eserlerden tamamlanabilmesi ümit edilir. Efendim bir toplumu imar eden, inşa eden en temel şahsiyetlerden birisi annedir. Evet, anne ailenin de toplumun da temelini, temel taşını oluşturur. Bizim kültürümüzde ve dinimizde, anlayışımızda annenin ve kadının çok özel ve ayrı bir anlamı vardır. Evet, bugün geldiğimiz bu modern, sözde modern dünyada, kapitalist dünyada kadının nasıl değersizleştirildiğini, kadının nasıl asli efendim fetri durumundan çıkartılarak bir istismar alanı olarak genel anlamda algılandığı, maalesef bu zihniyeti kastediyorum. Bunun tam karşısında, bunun zıttına İslam düşüncesinde kadının ve annenin çok özel bir anlamı, özel bir yeri olduğunu da ifade edelim. Dolayısıyla ümmetin inşa edilmesinde hanımların ve annelerin, kadınların çok çok önemli rolleri olduğunu ifade etmek lazım. Her bir başarılı insanı baktığımızda, yani bugün öyle derler, hani Sultan Fatih belki bir fatihti, İstanbul'u fetheden bir komutan, bir kumandandı ama onu da bir anne doğurmuştu, anne dünyaya getirmişti. Dolayısıyla annelerimizin kıymetini, annelerimizin değerini ve İslam'da kadının, İslam'ın kadına bakışını, değerini çok doğru anlamak, çok iyi irdelemek gerekiyor. Hafiye Yunus'un çalışmalarının dilimize çevriliyor olması büyük bir heyecan. Evet, günah, kalbi öldüren zehir ve ümmeti inşa eden kadınlar henüz okur ile yeni buluştu. Jana Enstitüsü'nde düzenlenen bir ders kapsamında incelenen kadın sahabeler ve ayrıca 2023 yılında Ümmeti İnşa Edenler başlıklı program zikredilen ikinci kitabın çıkış noktasını temsil ediyor. Ümmeti İnşa Eden Kadınlar 3 bölüme ayrılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerini, dolayısıyla kıymetli validelerimizi ve devamında Efendimizin kızlarını inceleyen bölümün ardından kadın sahabiler ve nihai olarak İslam tarihinin öncü kadınları başlığı ile kitap sona eriyor. Toplam 37 hanımefendi bu kitabın içerisinde anlatılmış. Genç yaştaki okurdan itibaren herkese hitap eden, her kadının kendine bir yaka çiçeği bulabileceği bu çalışma, insanı unutulmaz kılanın ne olduğuna dair bir soru ile başlıyor. Asırlardır dilimizden düşürmediğimiz Hatice validemiz, Aişe validemiz, Hafsa validemiz ne yaptılar ki bugün dahi gönlümüzde bir kıymete sahipler ve unutulmuyorlar. Elbette her şeyden önce Allah'ın nasibi diyebiliriz bunların bu durumuna. Bununla birlikte gerek ilk iman eden kadın olma şerefine sahip Hatice binti Hüveylid, gerek Hazreti Sıddık'ın kızı ve Efendimizin eşi Aişe binti Ebu Bekir ya da yüksek adaletiyle tanıdığımız Hazreti Ömer'in kızı Hafsa binti Ömer ve elbette diğer validelerimiz kadar peygamber eşi oldukları için değil, bilakis ticaretteki atılganlıkları, ilmi ve fenli bilgileri, keskin zekaları, tamamen insani duygularıyla birlikte onları bir adım öne çıkaran hasletleri ile hala ümmeti inşa edenlerin feyiz aldığı isimlerdir. Bu isimler. Hafiye Yunus isimleri ebediyen silinmeyecek hanım sahabilerden bahsediyor. Onlardan bir tanesi Hazreti Peygamber Aleyhisselam ve Hazreti Ebubekir Efendimiz'e Sevr mağarasında bulundukları süre içerisinde onlara usanmadan günlük yemek taşıyan Esma binti Ebi Bekir. Öyle ki bu amaçla çıktığı yolda kendi kuşağını ikiye bölerek yiyecekleri ulaştırması sonucu Zatun Nitakayn yani iki kuşaklı lakabıyla anılmıştır. Uhud gazvesinde kendi canını hiçe sayıp Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı korumaya çalışarak cesaretin simgesi haline gelen Nesibe binti Ka'b ya da İslam'ın ilk kadın şehidi olma onuruna sahip Sümeyye binti Hayyat da kitapta zikredilen bazı isimlerden. Kitap boyunca göreceğiz ki ümmeti inşa edebilmek için evvela sabır ve metanete ihtiyaç var. Zira vazifelerin en ağırlarından birine talibiz. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en hayırlı miras, kuvvetli bir zemine oturmuş bir imanın yanı sıra zorluklara karşı dik durabilmek, yenilgileri ardından bırakarak yola devam edebilme cesaretini göstermek, ilim ışığı olup yalnız ilim değil bilginin her türlüsüne aç olmak ve edinilen her bilgiyi kendi ahlakımız ile harmanlayıp ileriye taşıyacak nesiller yetiştirmeye gayret etmek asıl gaye budur. Evet, ümmeti inşa eden kadınlar şüphesiz her bir duyarlı anne, her bir hassas, şuurlu evladını güzel yetiştiren efendim devletine, milletine sadık, Müslüman bir insan olarak yetiştiren her bir anne işte o ümmeti inşa ederken o ümmet binasına bir tuğla koyan annedir. Dolayısıyla bu anneleri de tebrik etmek gerekiyor, takdir etmek gerekiyor ve nesillerimizin, çocuklarımızın, kızlarımızın da işte bu şuurla yetişmeleri gerektiğini ifade etmek gerekiyor. Hani Arif Nihat Asya Fetih Marşı'nda diyor ya, yürü diyor hala ne diye oyunda oynaştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Evet, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta yani 20'li yaşlar işte bir İstanbul'u fethedebilecek kadar ufka sahip olan bir insanın ufku. Dolayısıyla genç deyip geçmemek lazım, efendim çocuk deyip geçmemek lazım, daha yeni hayatın başında bunları öğrenir dememek lazım ve gençlerimizi, çocuklarımızı ve özellikle kız çocuklarımızı ümmetin anneleri olabilecek, ümmeti inşa edebilecek kıvamda, zihniyette, düşüncede yetiştirmek lazım diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Hafiye Yunus'un yazdığı ve İbrahim Eski'nin de tercüme ettiği bu kitap Tahlil Yayınları'ndan çıkmış. Mutlaka okumanızı da tavsiye ediyorum değerli dinleyenlerimiz, sevgili dostlarımız. Efendim bu güzel kitabı ve kitapları sizlere aktardıktan sonra inşallah önümüzdeki hafta yeni bir kitap dünyasında buluşacağız. Aslında başladığımızda kitap dünyası programına anonsunu yaptığımız bir kitabı tanıtamamış olduk. O da efendim Abdurrezzak Tek hocamızın Türkçemize kazandırdığı Tasavvufi Terbiyenin Mertebeleri Abdurrezzak Kaşani'nin, onu da inşallah önümüzdeki hafta siz değerli dostlarımıza anlatmaya gayret göstereceğiz efendim. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, hoşça kalınız, hayırlı kalınız efendim.